Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 33.
Kanıtsız, avukatsız, her istediklerini yapan bu resmi görevlilere, polislere, müdürlere karşı öfke kaynıyor içim. Bu ülkede bütün bireyler onların elinde birer oyuncak. Bizler de öyleyiz. Polisle işimiz bitmedi henüz. Bir sabah evde annemle yalnız otururken kapı açılıyor. Açıyorum. Üniformalı, başı bereli ve sırtında tüfek taşıyan bir polis çıkıyor karşıma. Her an ateş etmeye hazır. Arkasından da beyaz entarili, kötü bakışlı bir adam var. Anneniz burada mı diye soruyor öfkeyle. Burada. Yerlere battaniyeler serilmiş, çıplak duvarlı, mobilyasız odamızı gösteriyorum adama. İlerliyor ve kötü bir İngilizceyle buyurgan bir tonda anneme sesleniyor. Miram Ali, Yemen'e turist vizenizin süresi bitmek. Siz yasaya karşı gelmek. Bir şey değil, vize süresi bitmedi. 4 günüm var daha. Süre yaşarsanız başınıza ne gelir biliyor musunuz? Yanındaki polis tüfeğine sarılıyor, parmağı tetikte. Annem altta kalmadan kendinden emin bir biçimde yineliyor. Vizenin süresi bitmedi henüz. Pasaportunuzu verin. Annem pasaportu ona uzatıyor. Adam dikkatle sayfaları evirip çeviriyor. Annem ısrar ediyor. Sizi kim gönderdi? Adam yanıtlamıyor. Pasaportumu geri verin ve hemen dışarı çıkın. 4 günüm var daha ve süre bitmeden gitmeyeceğim. Beyaz enterli adam öfkeli bir hareketle pasaportu ona geri veriyor. Polise dönerek parmağını şıkırdatıyor ve birlikte çıkıyorlar. İnsanları sindirmek amaçlı bu kaba davranışlara üzülerek de olsa alışmaya başlıyoruz. Annemin 4 günü kaldı. Yalnızca 4 güncük. Son haberi de o gitmeden bir gün önce öğreniyoruz. British Home Office kocalarımızın vize taleplerini geri çevirmiş. Her ikisi de yalan söylemişler. Samir'in parası yokmuş ve İngiltere'de gereksinimlerini karşılaması olanaksızmış. Abdullah ise daha önce vize için başvuruda bulunmadığını ifade ederken yalan söylemiş. Talepler geri çevrildi. Asla çocuklarla birlikte gidemeyeceğiz. Kendimiz için izin alabilsek bile onları Yemen'de bırakmamız gerekecek. Markus'u ardında bırakarak gitme düşüncesi beni zorluyor. İçim içimi yiyor. Yeni yeni yürümeye başlayan, bana onca gereksinim duyan, yanıma almadan bir yere gidecek olsam arkamdan ağlayan zavallıcık ve Nadida. Annem gidiyor, başka çaresi yok. Hem zaten bize yardım etmek için İngiltere'ye dönmesi daha iyi. Burada elinden fazla bir şey gelmiyor ama varlığı bizim için öyle büyük bir rahatlık ki. Yalancı, alçak kocalar aramızda bir tür duvar oluşturuyordu. Özellikle yalan söylediler. Atılkaha da babamın da aralarında olduğu bir tür mafya çetesine komuta ediyor. Ahmet'i de hapse attırabilir, bize de şantaj yapabilirler. Her şeyi yapabilir bunlar. Bu kez Abdülvali'nin Land Rover'larıyla Taiz Havaalanı'na kadar anneme eşlik etmemize izin veriliyor. Kocalar da yanımızda. Yepyeni binanın 4 bir yanı cam mekan, uçakların inip kalkışı görülebiliyor. Kalkışa kadar 10 dakikamız var. 10 dakika süreyle bu ülkede sonsuza dek kalacakmışız gibi korkunç bir izlenime kapılıyoruz. Hoşça kal deyip onunla öpüştükten sonra çıkıp kapısından uçağa ilerleyişini izliyoruz. Oysa onca zamandır tek istediğimiz onunla birlikte bir uçağa atlayıp gitmekti. Tanrım, bu ülkeyi bana unutturacak kadar uzaklara bir gidebilsem. Nadide ağlıyor ve Hanne'de annesiyle aynı anda ışkırıklara boğuluyor. 3 yaşına girdi ve artık pek çok şeyi anlayabiliyor. Annem giderken gözyaşları içinde bize döndü ve ''Üzülmeyin, yakında görüşeceğiz, yemin ederim.'' dedi. Abdülvalli gümrüğe kadar kendisine eşlik ederken kucağımızda çocuklarla biz de camın öteki yanından kendisine el sallıyoruz. ''Anneanne gidiyor Markus, güle güle de anneanneyi.'' Samir ile Abdullah da ikiyüzlü tavırlarıyla ona veda ettiler. Şimdi de bizi yalanlarla avutuyorlar. Uçağın kalkmasını, üzerimizden geçip bir nokta kadar küçülmesini bekliyoruz. Dönmeliyiz. Araba havaalanı yolu üzerinde çocuklar için yapılmış atlı karıncalı büyük bir parkın içinde duruyor. Samir ile Abdullah ilk kez aile babası rolünü oynuyorlar. Çocuklar eğleniyor, kocalar da öyle. Çocuklarına karşı babadan çok birer ağabeyi gibiler. Abdullah, Markus'a sevgisini hiç belli etmedi bugüne kadar. Tek bir giysi bile satın almadı onun için. Ne zaman böyle bir şeye ihtiyacı olsa kendisinden para istemek zorunda kalıyorum. Bence baba olduğunun farkına bile varmadı ya da oğlu ilgisini çekmiyor. Kendine göre onun adı Muhammed, hakkında başka bir şey bilmiyor denebilir. Bu park, bu atlı karınca, babalarıyla oynayan çocuklar ve kocaman yüreğimizle onları izleyen biz iki kardeş. Yemen'deki aile yaşamından yapay bir sahne. Bu arada bir uçak İngiltere'ye doğru uçuyor. Kara peçenin ardında kadınların ağladığını ve neden ağladığını kim bilebilir? En azından çocukların keyfi yerinde. Markus çok hasta. Yemek yemiyor, çok zayıfladı. Nedenini anlayamadan günden güne erişini izliyor. Bu kez onu Nadida ile ikimiz götürüyoruz hastaneye. Taizli İngilizler artık yöneticiler, hatta sokaktakiler için bile ünlü oldular. Peçeli ya da peçesiz insanlar bizi tanıyorlar. Bu da işe yaramıyor değil. Hastaneye gelir gelmez koridordaki upuzun kuyruğa karşın Markus'u muayene etmesi için hemen doktorun odasına alınıyoruz. Daha önce hiç görmediğim bu doktor da beni tanıyor galiba. Aslında doktor olduğu da pek belli değil. Belki de yalnızca bir hasta bakıcıdır. Ne fark eder? Önemli olan çocuğumun tedavi edilmesi. Film çekilip kan alınan laboratuvar gibi bir yere götürüyor doktor bizi. 30 yaşlarında, uzun boylu, sarışın ve sempatik bir insan. İşine karışmama şaşırmış görünüyor ve Markus'u dikkatle muayene ediyor. Çocuk çok zayıf. Her şeyden önce kan tahlili gerekiyor. Neyi var? Bunu söyleyemem, tahlil gerekiyor. Markus iğnenin verdiği acıyla inliyor. Birkaç tüp kan alıyorlar. Rengi öyle soluk ki birkaç damla kalmış canından oluyor gibi geliyor bana. Sonuçları almak için yarın yine uğrayın. Ne yapılması gerektiğine bir bakalım. Doğruca buraya gelin. Beklemeniz gerekmez. Markus'u gözetlemekle geçen sıkıntı dolu gecenin sabahında kendimi doktorun karşısında buluyor ve ciddi tavrı karşısında donup kalıyor. Neyi var? Acele kan nakli gerekiyor. Durumu çok ciddi. Ölüme çok yaklaşmış. Ama şansınız var. Hala kurtulabilir. Buraya getirmeseydiniz fazla dayanamazdı. Burada kan nasıl bulunur? İngiltere'de olsak hastanelerde hazır kan bulunurdu. Ancak Yemen'de bu olanaksız. En iyi babasından kan almak, tabii grubu uyuyorsa. Olmaz, babasından herhangi bir şey almasını hiç istemem. Abdullah Suudi Arabistan'da ameliyat oldu ve kendisine yapılan kan naklinin ne sonuç vereceği belirsiz. Bazı ülkelerdeki kan alışverişi bilinen bir tehlike oluşturuyor. Üstelik çocuğumun nefret ettiğim bir erkeğe böylesine bağlı oluşu beni tiksindiriyor. Doktorun önünde bunu belli etmek istemiyorum ama iğrendiğimi anlar gibi görünüyor. İngiltere'de okuldayken öğrendiğim kendi kan grubum onunkine uymuyor. Doktor bir karara varıyor. Çocuğunuzun kanı benimkiyle aynı gruptan. Emin olmak için bir test daha yaptıracağım. Eğer uyuyorsa kendi kanımı vereceğim ona. Bir başka doktor gelip ondan bir tüp kan alıyor. İşlem yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu adam harika bir insan. Bunu neden yapıyor? Herkese kan veriyor olamaz. Bu olanaksız bir şey. Bence durumumuzu bildiği için bize yapılan kötülükleri kendince telafi etmeye çalışıyor. Markus'u bir sedyeye yatırıyorlar. Öyle zayıf ki gözlerini açık tutamıyor. Doktor teni grileşmiş bu hassas beden üzerinde bir damar arıyor. Kollar fazlasıyla zayıf. Kan naklini kaldırabilecek belirgin ve sağlam bir damar bulamıyor. Yalnızca alındaki bir damar incecik deri altından şişkin bir biçimde göze çarpıyor. Tek çare kanı buradan vermek. İğne batıyor. Bütün bedenim kas katı kesiliyor ve Markus ağlayıp çırpınmaya başlıyor. Onu kucağımda tutmak, kıpırdamasını engelleyerek kanın yavaşça kafasının içine akmasını izlemek zorundayım. İğnenin kayıp değerli kanın boşa akması olasılığıyla korkunç bir korkuya kapılıyorum. Birkaç dakika sonra Markus uyuyor ve kan nakli devam ediyor. Orada 2 saat kalıyoruz. Markus kollarımın arasında yüzümü onunkinin üzerine eğip en ufak bir refleksini gözleyerek tüpteki kırmızı kanın iğneye doğru yavaş yavaş ilerleyişini denetliyor. Bu 2 saat boyunca korkunç bir suçluluk duygusuna kapılıyorum. Yakında onu terk edeceğim. Uzun süre önce ta içimden onu bırakıp gitme kararını verdim. Ama burada onu bu durumda görüp gelecekte yalnız kalacağını bilmek kimlerin elinde? Nasıl bakılacak? Ya ölürse... Hatta ya şimdi ölürse kollarımın arasında. Korkudan taş kesiliyorum. Natita odanın bir köşesinde bekliyor. Kimseye haber vermedik. Babası öğrenip işe karışsın, onun kanı alınsın istemedim. Abdullah'ın kanı bence hastalıklı, kokuşmuş, bozuk. Elimde değil, tek bir damlasının oğluma verilmesine katlanamazdım. Ancak şimdi Markus'u götürebilmek için yardım gerekiyor. Nedi de oğlanlardan taksi parası istemek için eve dönüyor. Yaptığım işe sinirlenmiş görünen Abdülvali ile birlikte dönüyor. Nedi de evde kimseyi bulamadığını açıklıyor bana. Kat çiğnemek için dışarı çıkmış olmalılar. Bir yerlerde birileriyle kim bilir hangi konuda tartışıyorlardır. Çay içip kat çiğnemek bütün zamanlarını alıyor. Bu arada kadınlar başlarının çaresine bakmak durumunda. Abdülvali neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ama bu konuda benim de fazla bilgim yok. Çocuğumun derdi ne olabilir? Kan naklimi izlemek için düzenli olarak gelip giden doktor onun kana ihtiyacı olduğu dışında bir şey söylemedi. Haklıydı herhalde çünkü Markus'un teni yavaş yavaş renkleniyor. Solgun yanakları pembeleşti. Yüzü daha az gergin. Rahatlamış uyuyor. Soluğu düzenli. Onu eve götürüyoruz ve sonraki günlerde gücüne kavuşmaya başlıyor. Normal yemek yiyor. Yerde battaniyenin üzerine oturup annemin İngiltere'den getirdiği rengarenk atlı karıncayla oynadığını seyrederken yine hüzün sarıyor benliğimi. Babası gibi onun da sağlık sorunları olacak. Belki de ameliyat gerektirecek büyüme bozukluğu çıkacak ortaya. Tıp hakkında fazla bilgim yok. Üstelik Yemen'de tutsak olduğumdan bu yana bildiklerim de azaldı. Kendim hastalanırsam elimden geldiğince uzun bir süre dayanmaya çalışıyorum. Onların ilaçlarına, kaynattıkları garip sıvılara hiç güven duymuyorum. Tutmaya yakalandım ve bu dertten neredeyse tek başıma kurtuldum. Çektiğim acıların büyük bir bölümünü dile getirmedim. Köydeki doktor yardımcı oldu çoğunlukla, özellikle de uyku konusunda. Diğer konularda sertleştirdim kendimi. İçimdeki her şey sağlam taşa dönüştü. Fiziksel açıdan birçok şeye katlanabileceğimi fark ettim. Kafamın içinde sağladığım üzüntü ve korkular hakkında fazlasıyla hassas olan Nadide ile konuşmuyorum. Onun dışında konuşacağım kimse de yok. Anneme bile çektiklerimin hepsini söylemedim. İfade edilemeyecek şeyler vardır. Bu ülkeyi terk edeceğim sırada Markus'u bırakma zorunluluğu da açıklanamayacak şeylerden biri. Dile getirilmesi olanaksız. Emin olduğum tek şey erkek olduğu için fazla acı çekmeyecek. Bir kısım olsa bu ülkede bırakabileceğimden pek emin olamazdım. Bilmiyorum, sanmıyorum. Ancak sağlam ve sağlıklı bir oğlanı bırakmak, yaşam mücadelesi vermek zorunda olan zayıf bir çocuğu terk etmekten çok daha kolay olurdu. İşler birkaç haftadır sarpa sardı. Neredeyse içinden çıkılamayacak Yemen tarzı bir Arap saçına dönüştü. Nedita'nın durumu biraz daha kolay. Cimhalley'den Samir'in bir İngiliz pasaportu alabileceğini, çünkü babası Govad'ın kısa bir süre önce İngiliz vatandaşlığına geçmiş olduğunu öğrendik. Harika. Ne var ki Samir elçilikten pasaport istemek için hiç de acele etmiyor. Bence bu Nadida için bir şans. Ülkeden ilk önce o ayrılabilecek, hem de çocuklarıyla birlikte. Tek başına savaşma iradesine sahip olamayacağı korkusuyla ondan sonra ayrılmayı yeğliyorum. Samir'i dürtüklüyorum. Benim pasaportum da sana da hazır. Annem belgelerin Taiz'de çalınıp öncekiler gibi ortadan yok olmaları korkusuyla bunları Cim'e bırakmıştı. Sonunda Samir kararını veriyor. Abdülvali'nin Land Rover'larıyla Sana'ya gidip belgeleri alacağız. Abdullah gelmiyor. Onun nerede olduğunu bile bilmiyorum. Haber bırakmadan evden çıkıp gitti. Doğrusu bu duruma hiç sıkılmıyorum. Hiçbir işime yaramıyor zaten. Nereye isterse gidebilir. Her zamanki gibi sabah erkenden yola çıkıyoruz. Taiz ile San arasındaki yol asfaltlı. Yolculuk 4 saat sürüyor.
Ayrım sonu.